Ayrım 53, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 615. 54. Kısım. Ivan Molke Büyük Siyah Bemeve'nin İsar Nehri'nin öte yakasındaki görkemli Bogenhausen mahallesindeki evin önünde durduğunu gördüğünde saat 11.40'tı. Telefon edip Johann Grinzing'in evde olmadığını, Hofplatz'daki Steinberger Oteli'nde bakanlık tarafından verilen Noel partisine gittiğini öğrenmişti. Molke otele telefon edip Grinzing'i aratmıştı. Epey bekledikten sonra telefona bir arkadaşı gelmiş, Grinzing'in partiden erken ayrıldığını söylemişti. Molke hızla Isar Nehri'nin karşı kıyısına geçmiş ve arabasını Grinzing'in evinin önüne park etmişti. Kapının hemen içindeki kulübede bekleyen üniformalı polis memuru Molke'nin kimliğini görmek istemiş, sonra da içeriye telefon etmişti. Grinzing hala eve dönmemişti. Molke polis memuruna bekleyeceğini söyledi. Adam ona kuşkuyla bakmış, daha sonra iki kez dışarıya kadar çıkmış, Molke'nin arabasının çevresinde dönmüştü. Sonra evden sivil giyimli bir kişi daha çıkıp yanlarına gelmiş, Molke'yi tanıyınca da ''Bütün bunlar ne anlama geliyor Ivan?'' diye sormuştu. ''Grinzing'i bekliyorum, özel bir iş.'' ''Randevun var mı?'' ''Hayır.'' ''İçeride beklemene izin veremem Ivan. Önce Grinzing'in onayını almak zorundayım.'' Molke iki yanı karla kaplanmış ağaçlık yolun öbür ucundaki araba ışıklarını görmüş, sonra siyah BMW açılan kapılardan içeri girmişti. Polis koruma kapıdaki kulübeye telefon ettikten bir dakika sonra Molke Grinzing'in çalışma odasındaydı. Lambri kaplı soğuk odanın tüm duvarları deri ciltli pahalı kitaplarla doluydu. Johann Grinzing 42 yaşında uzun boylu bir adamdı. Geniş ve çıkık alnının tepesinde seyrelmeye başlamış sarı saçları vardı. Kendine güvendiğini göstermeye çalışan hırslı biriydi. Terzi elinden çıkma pahalı takımlar giymekten hoşlanırdı. Yüzü yakışıklı olmaktan çok sert, ince, uzun tırnakları manikürlüydü. Grinzing partiden erken ayrıldığına göre diye düşündü Molke, sonraki saatleri bakanlığın genç ve güzel sekreterlerinden biriyle geçirmiş olmalı. Adamın zaafı kadınlardı ama Molke onu bakanlıkta güvenebileceği ender insanlardan biri olarak görüyordu. Grinzing bir sigara yakıp çalışma masasının arkasına geçti. Molke'ye de karşısındaki koltuğa oturmasını işaret etti. Saatine baktı, kaşlarını kaldırıp gözlerini Molke'ye çevirdi. ''Peki Ivan, bu saatte geldiğine göre önemli bir şey olmalı, bir sorun mu var?'' Molke başıyla onayladı. ''Yardımına ihtiyacım var Johann.'' ''Anlat.'' Grinzing yine sabırsızlıkla saatine baktı. ''Ama lütfen acele et, yarın sabah çok erken kalkacağım. Güzellik uykuma zamanında yatmam gerek.'' Gülümseyince bembeyaz parlak dişleri göründü. Molke'nin şakasına gülmediğini görünce sadece ''Sana nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu. Molke elini paltosunun iç cebine soktu, koyu sarı zarfı çıkardı. Grinzing'in zarfa baktığını görüp elindekini uzatmadan önce ''Benim için iki şey yapmanı istiyorum Johann. Önce sana anlatacaklarımı dikkatle dinle, sonra da bu zarfın içindekileri oku.'' Grinzing sabırsızlıkla ''Bunun içinde ne var Ivan?'' diye sordu. ''Bir arkadaşım bu zarfı İçişleri Bakanlığı'nda güvendiğim birine iletmemi istedi, etkili birine. İçinde ne olduğunu anlatınca da seni düşündüm.'' ''Çok gururlandım ama devam et.'' ''Arkadaşımın adı Volkman, Joseph Volkman. Strasbourg'da DSE adına çalışıyor.'' Grinzing kaşlarını kaldırdı. ''Bunun güvenlikle ilgisi var mı?''
''Evet.''
''Bavyera mı, ulusal güvenlik mi?'' ''İkisi de. Aslında doğrudan İçişleri Bakanı Kaindel'e ya da Weber'e gitmem gerekirdi. Ama ikisini de şahsen tanımıyorum.'' Grinzing tereddüt etti, sonra sigarayı ağzına götürdü. Bir şey düşünüyormuşçasına derin bir nefes çekti, sonra dumanı üfledi. ''Peki, anlat öyleyse.'' ''Zarfın içindekileri okumadan önce iki şeyi bilmeni istiyorum. Birincisi, bugün öğleden sonra DSE bürosunda bir bomba patladı.'' Grinzing başını ciddiyetle salladı. ''Arabada gelirken haberlerde duydum. Bombanın bu zarfla bir ilgisi var mı?'' Molke de başıyla onayladı. ''Öyleyse İngiliz DSE'sinin başının öldüğünü de duymuş olmalısın. Başka biri daha öldü, o da İngiliz. İki kişinin kayıp olduğunu söylüyorlardı, raporda öyle dönüyordu. Çünkü Falkman daha Londra'dakilerle temasa geçmedi.'' Grinzing yeniden kaşlarını kaldırdı. ''Devam et lütfen.'' dedi. İkincisi Falk'ın sonuna kadar güvenilir birisidir. Onunla Berlin'de birlikte çalıştık. Canımı bile emanet edebileceğim nadir insanlardan biridir. İyi de bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Çünkü bu mektubu okuduktan sonra soracağın ilk soru bu adama güvenip güvenmediğim olacaktır. Onun için sana baştan söylemeyi tercih ediyorum. Evet, güveniyorum sonuna kadar. Grinzing biraz da sabırsızlıkla girizgahı bitirdin mi diye sordu. Evet. Öyleyse mektubu görebilir miyim? Ivan Molke zarfı uzattı. Grinzing eğilip zarfı açarken Molke adamın alnındaki ter damlalarını gördü. Anlaşılan havadaki tehlike kokusunu almış, biraz da heyecanlanmıştı. Grinzing yapıştırılmamış zarfın içindekileri çıkardı, hemen sayfaları açıp okumaya başladı. Molke Grinzing'in güneş yanığı yüzünün kül gibi olduğunu, sonra da başını kaldırdığını gördü. Bu Falkman ciddi mi? Hem de nasıl? Sen de ona gerçekten inanıyorsun. Grinzing'in sesinde bir inanamazlık, bir şaşkınlık vardı. Sana söylemiştim Johan, lütfen okuduklarına inan. Grinzing başını usulca salladı, sesi bir fısıltı gibiydi. Neredeyse mantık dışı. Önce önündeki kağıtlara baktı, sonra başını kaldırdı, gözlerini Molke'ye dikti. Gerçekten de bununla eyalet başbakanına gitmemi mi bekliyorsun? Bir grup neonazinin idari ele alacaklarını söylememi, ellerinde bir nükleer silah olduğunu. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Fazla zamanımız yok. Birkaç saat belki. Nerede bu Falkman şimdi? Münih'te. Grinzing mektubu masanın üzerine bıraktı. Alay konusu olacağım. Bunun farkında mısın? Molke ciddi bir sesle, sen de farkında mısın ki eğer bu adamlar amaçlarına ulaşırlarsa bütün ülke 50 yıl geriye gidecek. Buna inanmakta zorlanıyorum. Üstelik söylediklerin doğru olsa bile böyle bir grup Almanya'daki gibi bir demokrasiyi bir gecede yerle bir edemez. Saçma bu. Molke göstere göstere saatine baktı, sonra kararlı gözlerini Grinzing'e dikti. Yandaşları olacak, parlamentoda, silahlı kuvvetlerde, poliste. Yandaşları olmak zorunda, yoksa başarılı olamazlar. Üstelik bütün ülkenin karmaşaya sürüklenmesi, daha önce yaşanan kabusun tekrarlanması için küçücük bir grup insanın onları desteklemesi yeter. Grinzing başını salladı, yüzü soluk, sesi kısıktı. Buna gerçekten inanamıyorum Ivan, bu söylediklerim mümkün değil. Molke derin bir iç geçirdi. Pekala, mektubu geri alabilir miyim? Alıp İçişleri Bakanı'na şahsen götüreceğim. Bunun için yatak odasının kapısını zorlamam gerekse bile. Grinzing tereddüt etti. Uzun bir süre elindeki mektuba baktı. Sonra başını yavaş yavaş kaldırdı. Karar vermekte güçlük çeker gibiydi. Molke tavandan gelen ışıkta adamın alnında parlayan ter damlacıklarını gördü. Grinzing sordu. Peki ya bakan sana inanırsa ne yapmasını bekliyorsun? Berlin ve Bonn'u alarma geçirmesini, Köln'deki anayasayı koruma örgütünün elinde ülkenin güvenilir subay ve polislerinin listesi vardır. Böyle bir durum karşısında aklı başında her demokrasi buna benzer önlemler alır. Varlığını tehdit edebilecek bir darbeye karşı. Ya bakan inanmazsa? İnanacağını sanıyorum. Ama eğer inanmazsa o zaman Berlin'de söylediklerime kulak verecek arkadaşlarım var. Molke'nin gerginliği sesinden de anlaşılıyordu. Tanrım Grinzing, bir şeyler yapmalıyız. Molke'nin sesinde hiç alışık olmadığı bir öfke vardı. Grinzing sanki omuzlarına kaldıramayacağı bir ağırlık yüklenmiş gibi tereddüt etti. Sonunda gözlerini Molke'ye dikti. Benim için bir şey yapar mısın?
Ne?
Bana bunu tek başıma düşünmem için 5 dakika ver. Durumumu anlayışla karşılaman gerekir. Böyle bir karar kolay kolay alınamaz.
Molke saatine baktı. Grinzing'in yüzündeki endişeyi gördü. Başını salladı. Tamam.
Grinzing ayağa kalktı. Mektup elindeydi. Seni burada bırakıyorum. 5 dakika sonra cevabımı veririm.
Kapı Grinzing'in arkasından yavaşça kapanırken Ivan Molke soluğunu boşalttı. En azından adam söylediklerini ciddiye almıştı.
Johann Grinzing koridora çıktı. Babasının portresi altındaki iskemleye oturmuş gazete okuyan nöbetçinin yanından geçti. Nöbetçi saygıyla ayağa kalkmaya davrandı. Grinzing eliyle oturmasını işaret etti. Mutfak kapısına gitti, kapıyı açıp dışarı çıktı. Bahçe beyaz, aydınlık ve soğuktu. Öteki uçtaki elma ve armut ağaçlarının çıplak dalları karla kaplıydı.
Sessizlik içindeki ev de sakin görünüyordu. Karısı iki kızlarını da alarak tatil için Bodense'ye annesinin yanına gitmiş, hizmetkarlar da izne ayrılmıştı. Alnı ateş gibiydi, yeni bir sigara yakmadan önce tereddüt etti. Kar dinmişti ama uzun sürmez diye düşündü Greensing. Havanın nasıl olacağını düşündüğü için değil, soğuğun sakinleştirici bir etkisi olduğu için. Sakinleşmeye de ihtiyacı vardı. Biraz önce Molke'den duydukları onu çok rahatsız etmişti. Bahçenin ortasında durmuş duyduklarını düşünürken mendilini çıkardı, alnını sildi. 18 yıldan beri kamu hizmetindeydi. Bütün o yıllar boyunca bu kadar ciddi ve önemli bir kararla karşı karşıya kalmamıştı. Evin arka duvarından gelen güvenlik ışığının aydınlığında elinde tuttuğu sayfalardaki okunaklı harflere yeniden baktı. Molke'nin dedikleri doğruydu. Hükümete bağlı insanların listesi gerçekten de vardı. Gerektiğinde bu insanlar bütün önemli kentleri, hava ve deniz limanlarını kapsayacak biçimde hemen harekete geçirilebilirdi. Önce bir fikir almak için telefon etmeyi düşündü ama vazgeçti. Tek başına karar vermek zorundaydı. Gerektiğinde konuyu işleme koymak onun elindeydi. Herhangi bir gecikme de onun omuzlarına yüklenecekti. Üstlerini haberdar etmek zorundaydı, hem de zaman geçirmeden. Ama duyduklarından en büyük yararı çıkarmak da gerekirdi. Bu işten başarıyla çıkarsa bunun gözden kaçmayacağından da emindi. Konuya nasıl yaklaşmalı, nasıl çözümlemeli? Kafası hızla çalışmaya başladı. Aynı zamanda da geçip giden dakikaların farkındaydı. 3 dakika içinde ne yapacağına karar verdi. Alnı yine ter içindeydi. Alnını bir kez daha sildi, mendilini cebine yerleştirdi. İçeri girip kapıyı ardından kapadı. Ama ayaklarını silmeyi unuttu. Mutfaktan geçip yeniden koridora vardı. Nöbetçi bu kez ayağa kalkmadı, başını saygıyla indirmekle yetindi. Greensing'in evine gece yarısı gelen ziyaretçilere alışmıştı. Greensing birkaç saniye babasının portresine baktı. Lacivert takım elbiseli adam dimdik duruyor, arkasında da saat kulesinde federal ve eyalet bayraklarının dalgalandığı Münih Rathaus görülüyordu. Sapına kadar sadık bir Bavyeralı, şaşılacak derecede uygun diye düşündü Greensing. Babası öleli 25 yıl olmuştu. Fotoğraftaki mavi gözler ona bakıyor, sanki uyarmak istiyordu. Şu anda yapmaya karar verdiği şey başarılı olmazsa batabilirdi. Kafasına daha şimdiden kuşku yerleşmeye başlamıştı. Yine de sonuna kadar gitmesi gerektiğinin bilincindeydi. Bütün geleceği buna bağlı olabilirdi. Ana vatanın geleceği de. Eksik olan tek şey diye düşündü Greensing, çocukluğundan beri sakladığı eski fotoğrafları hatırlayarak. Eksik olan tek şey siyah Leibstandarte SS üniformasıydı. Molke Greensing'in yeniden odaya dönüp kapıyı ardından kapattığını duyup döndü. Adam masasının ardına geçip yerine oturduğunda ''Bir karara varabildin mi?'' diye sordu. ''Evet, nasıl bir karar?'' ''Önce seninle konuşmak istediğim bir iki nokta var.'' Molke Greensing'in elinin yavaşça masanın altına doğru uzandığını gördü. Biraz sonra çekmece açılmış, Walter tabancanın horozu kalkmış Molke'nin göğsüne çevrilmişti. Molke'nin gözleri şaşkınlıkla açıldı, konuşmaya çalıştı ama ağzından tek bir ses bile çıkmadı. ''Şimdi beni dikkatle dinlemeni istiyorum Molke,'' dedi Greensing. ''Benim söyleyeceklerim ve senin söylediklerime vereceğin tepki bundan sonraki dakikalarda hayatta kalıp kalmayacağını belirleyecek.'' Molke yine bir şey söylemedi, ağzı şaşkınlıkla açılmış, gözlerini karşısındaki adama dikmişti. Greensing sakin bir sesle, ''Şaşırdın Molke,'' dedi, ''şaşırdığını görüyorum. Sana bir açıklama yapmam gerekir ama galiba artık her şeyi biliyorsun. Bu kadar korktuğun o insanlar var ya, ben de onlardan biriyim. Hem ben hem de benim gibi daha birçok kişi.'' Molke sadece ''Neden?'' diye sorabildi. Greensing ince dudaklarıyla gergin gergin gülümsedi. ''Neden mi? Sana söyleyeyim. Çünkü bu ülke yıllardan beri ilk kez yeniden güçlü olma fırsatını gerçekten yakaladı. Bir zamanlar gururla bahsettiğimiz eski değerleri yeniden oturtmak için, artık geçmişimiz hakkında özür dilememek için, siyasetçilerin yalvararak getirdiği bütün pis ve aptal ırklardan ülkeyi arındırmak için, Alman olmanın gururunu uyandırmak için fırsat doğdu. Ben de gerçekleşmek üzere olan bu değişimdeki yerimi almak istiyorum. Sen de kabul edersin ki böyle bir değişiklik benim gibi birine büyük imkanlar sağlayacaktır.
Sen çıldırmışsın Grinzing. Bütün bunlar bittiğinde hayatının sonuna kadar demir parmaklıkların arkasında çürüyeceksin. Bu dediğin olamaz.
Tam tersine olur. Bu işe o kadar zaman, o kadar emek verildi, o kadar ayrıntılı planlar yapıldı ki başarısız olması imkansız. Başarısız olamaz, olmayacak da.
Dolmun ve kabine koltuklarına yaslanıp senin ve arkadaşlarının bu ülkeyi yeniden felakete sürüklemenizi seyretmeyecekler herhalde.
Dolmun o zaman hayatta olmayacak, kabineye gelince.
Grinzing tereddüt edip gülümsedi.
Galiba gerektiğinden de fazlasını söyledim. Planlarımızı engelleyemeyeceklerini söylemek yeterli olur mu?
Sen çıldırmışsın Grinzing, bu çılgınca bir şey. Alman halkı şansölyesinin öldürülmesini hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Asla, kendi idam fermanınızı imzalamış olacaksınız.
Kabul edecekler Morke, kabul edecekler. Her şey inceden inceye hesaplandı. Bizim stratejimiz insanların peşimize düşmelerini sağlayacak şekilde hazırlandı. Bir kez ülkeyi eski görkemli günlerine yükseltmeyi becerebildiğimizi görsünler. Yeni, güçlü, varlıklı bir Reich kurup başını dik tuttuğumuzun farkına varsınlar. O gün bize teşekkür edeceklerdir. Bütün bu dediklerim yapılabilir. Yapılacak da, inan bana yapılacak. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli. Böyle bir düşünce seni heyecanlandırmıyor mu?
Molke soruyu duymazdan gelip Grinzing'e baktı. Güzel bir konferanstı Grinzing. Ezberlemek için kaç prova yaptın?
Grinzing'in tebessümü genişledi. Eğer beni kızdırmayı, dikkatimi dağıtıp şansını denemeyi düşünüyorsan vazgeç Molke. Daha bir adım atamadan kurşunu yersin. İnan bana iyi nişancıyım. Ama istiyorsan şansını yine de dene. Ölü bir adamın sözüne karşı benim sözüm. Evimin önünde dönmemi beklemiş ölü biri. Sana da kuşku çekici gelmiyor mu? Nöbetçilerden biri konuşmamıza katılmasını isteyip istemediğimi sordu. Senin bakışlarını beğenmediğini, dengesiz olduğunu söyledi Molke. Dengesiz adamlar tuhaf davranışlar gösterebilirler. Bir kamu görevlisini, bir eyalet temsilcisini öldürmeye çalışmak gibi.
Grinzing asabiyetle gülümsedi. Eminim beni neden öldürmeye kalktığını, kendimi nasıl savunduğumu mantıklı bir biçimde anlatırım.
Molke asık yüzle, nedenlerini öğrenmek istiyorum dedi.
Grinzing konuşmadan önce kaşlarını kaldırdı.
Biraz önce anlattım ya.
Ya nükleer malzeme, o neden?
Bunun da apaçık belli olduğunu sanmıştım Molke. Bir savaş başlığı var. Bu başlık sayesinde Alman toprakları üzerindeki NATO füzeleri de el koyacak, dış güçlerin işimize karışmalarını engelleyeceğiz. Eğer dünya güçlerinden herhangi biri ilerlememizi durdurmaya kalkarsa, bütün dünya bir felaketle karşılaşır. Unutma, Almanya Batı Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip.
Grinzing durakladı. Söylenecek fazla bir şey yok. Sadece darbe gerçekleştikten sonra gerçekleşecektir Molke.
Konuştuğumuz şu anda bile gerçekleşiyor. Bir sınıflandırma olacak. Bizim yanımızdakiler ve bize karşı olanlar. Bize karşı olanlara çok sert davranacağız, emin ol.
Herhalde toplama kamplarını yeniden kuracaksınız Grinzing.
Grinzing yine gülümsedi. Eğer ithal edilmiş ırklar ülkemizi terk etmeyi reddederlerse toplama kamplarının da gündeme geleceğinden eminim. İstenmeyenlerden kurtulabilmemiz için gerekli bir günah.
Grinzing durakladı.
Sen akıllı bir adamsın Molke, seni hep akıllı buldum. Şimdi bir fikrin oldu. Sağımda bir kapı var, garaja çıkıyor. Kapıdaki nöbetçiye telefon edip çıktığımızı söyleyebilirim. Sen de ses çıkarmadan yanımda gelirsin. Gürültü çıkarmazsan sana söz veriyorum. İktidara gelecek olanlar yarın senin, nasıl diyeyim, sessiz işbirliğini değerlendireceklerdir. Özgür bir insan olursun.
Molke kapıya baktı, sonra yeniden Grinzing'e döndü. Ben şimdi de özgür bir insanım.
Grinzing gülümsedi. Tabii özgürsün. Tek fark elimde göğsüne çevrilmiş bir tabanca tutuyor olmam. Kaçmaya ya da nöbetçileri çağırmaya kalktığın anda o tabancayı kullanmakta tereddüt etmem.
Molke uzunca bir süre bir şey söylemeden boş gözlerle karşısındaki duvara baktı. Sonra bakışlarını yeniden Grinzing'e çevirdi.
Sana söylemek istediğim bir şey var Greensing. Bir de ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Ama önce bir sigara verir misin? Greensing tereddüt etti. Sonra gergin hareketlerle masanın üzerindeki paketten bir sigara alıp yaktı. Walter'in namlusunu Molke'nin göğsünden ayırmadan dikkatle uzattı. Greensing saatine göz attı. Ne istiyorsan söyle. Molke sigaradan derin bir nefes çekti. Karşısında oturan adama baktı. Babamla ilgili. Greensing'in kaşlarının çatıldığını görüp devam etti. Baba oğul ilişkilerini bilirsin herhalde, öyle değil mi? Dışarıdaki duvarın üzerindeki portre baban mı?
Evet.
Molke başını salladı. Ben de öyle düşünmüştüm. Demek birbirinize bağlıydınız. Seni etkiledi.
Bitir artık Molke. Sabrım taşıyor.
Babanın Nazi Partisi üyesi olduğunu söylersen şaşmayacağım.
Hem Nazi hem de SS. Leibstandarte SS.
Molke Greensing'in yüzündeki gururu gördü. O örgüt hakkında bir şey biliyor musun Molke?
Hepsi katildi. Tam tersine, bu ülkenin sahip olduğu en iyi, en sadık askerler de onlar. Almanya'nın kreması, seçilmişler. Subayları da SS'lerin en seçmeleriydi. Reich'ın en fanatik, en ayrılmaz adamları. Sana bir şey söyleyeyim Molke. Babam ve onun gibi daha birçok insan Adolf Hitler'e ve Reich'a bağlılık andı içtiler. Uğruna savaştıkları, fedakarlık yaptıkları fikirlerin yaşaması için. Varlıklarının her gramıyla ana vatana hizmet etmek için. Bu ülkeyi tekrar eski günlere götürme hakkı sadece onların çocuklarına, çocuklarının çocuklarına ait. Ben de onlardan biriyim. Uzun zaman bekledik ama artık uygun an geldi. Bu ülkede olanlara bir bak Molke. Sadece sokaklara değil, en basit Alman bile artık Reich'ın da iyi yanları olduğunu kabul ediyor. Neden? Çünkü artık ülkeyi temizleme zamanının geldiğini onlar da biliyor Molke. Uyanmanın ve yeniden Alman olmanın zamanı. Üzerimize giydirilen, geçmişten pişman olma mantosunu atmanın zamanı geldi. Ülkeyi saflaştırmanın, pisliklerden arındırmanın tam zamanı. Üstelik haklısın, birçok insan var yüksek mevkilerde. Bu anı uzun süreden beri bekleyen birçok kadın ve erkek var yanımızda. Babalarının vaadini tutmak onların kan borcu. İnan bana Molke, zamanı geldiğinde, yani birkaç saat sonra görevlerini yerine getirecekler.
Molke soluk yüzünü Greensing'e çevirmişti. Her Alman'ın böyle düşündüğüne inanmanı aklım almıyor Johan. Her SS subayının oğlu ya da kızının bu çılgınlığı destekleyeceğine inanamıyorum. Greensing bir an gülümsedi.
İnanmayanların hakkından geleceğiz. Bazılarının hakkından geldik bile. Bize yardımcı olmayı reddederek babalarının vasiyetlerine karşı geldiler. Ama yanımızda olanlar geleceğimizi şekillendirecek, daha da güçlü bir Almanya yaratmamıza yardım edecek. Ben karşı konulmaz bir güçten söz ediyorum Molke. Yarım yamalak bir anarşist grubundan değil. Ne söylediğimi anlayabiliyor musun?
Molke birkaç saniye cevap vermedi. Greensing'in yüzünde neredeyse çılgınca bir bakış vardı. Sonra Molke, öyleyse şimdi söyleyeceklerimin hoşuna gideceğini sanıyorum dedi. Çünkü anlatacağım bu durumun sonucunu etkileyecek. Nasıl? Ivan Molke tereddüt etti. Konuşmaya başladığında sesi sakin, neredeyse duygusuzdu. 1935 yılında babam genç bir karısı, küçük bir bebeği olan 20 yaşında biriydi. Berlin'de oturan bir sosyalist. Naziler iktidara geldikten sonra sosyalistler ile komünistleri temizlediler. Ama bütün bunları sanırım biliyorsun.
Daha şimdiden sıkılmaya başladım Molke. Onun için bir an önce bitirsen iyi olur.
Biraz sabırlı ol. Çünkü bütün söyleyeceklerim bittikten sonra senden bir nasihat isteyeceğim.
53. ayrılığın sonu. Sayfa 626.